Selam. Bugün biraz daha sakinim, biraz daha iyiyim. Geçenki bölümden sonra böyle sanırım bir daha dinledim o bölümü. Biraz deli gibi konuşmuşum. Ama kafamda böyle bir şey klik etti sanki. O bölümü çektikten sonra sanırım böyle çok benim boşalmama, zihnimin gerçekten daha sağlıklı bir hale gelmesine inanılmaz fayda sağladığını düşünüyorum o deli deli konuşma şeyi. Seansı. Böyle bir şey kafamda klik etti ve birden böyle seçimin yarattığı bendeki hayal kırıklığı ve mutsuzluğu üstümden böyle atmış gibi oldum. Şu an çok daha normal ve sağlıklı bir şekilde düşünebiliyorum. Çok daha günlük hayatıma dönmüş vaziyetteyim. O podcast benim deliliğimi son yaşadığım podcast bölümü oldu. Ve artık normal hayatıma dönebilecek bir kafa yapısındayım. Normal, mental sağlığımın daha normal olduğunu hissediyorum artık. Normalleşme sürecini tamamladım sayılır. Hani yasın 7 adımı vardır ya, işte kabullenememe, inkar, pazarlık, bilmem ne falan. Şu an ben kabullendim ve hayatıma devam ediyorum, o süreçteyim. Bugün gündemden alakasız konuşmak istiyorum sizle. Böyle birazcık dizi, film, kitap konuşalım istiyorum. Çok uzun zamandır kafamda böyle sizle konuşmak istediğim diziler falan vardı. Onları konuşalım istiyorum. Çok söylüyorsunuz bana, diyorsunuz ki ya bir dizi film konuşalım, böyle gündemle alakasız kitap falan konuşalım. Çok ısrar ediliyor ama ben o şekilde bir bölüm çektiğim zaman da veya o şekilde videolar çektiğim zaman da kimse izlemiyor. Yani diğer videolara kıyasla çok az izlenip dinleniyorlar. O yüzden bir talepte bulunuyorsunuz. Ben de o talebe cevap vermeye çalışıyorum ama çok düşük kalınca ben de çok sık yapmıyorum. Ama bugün yapmak istedi canım. Bugün böyle birazcık gündemle alakasız, sadece sevdiğimiz, keyif aldığımız, tükettiğimiz içerikleri konuşalım istiyorum. Ben genelde Disney Plus'tan izliyorum. Çok nadir arada Netflix'ten izliyorum. Hepsinden bahsedeceğim size. Ama şöyle, son zamanlarda çok şikayetçi olduğum bir durum var. Hatta belki bunu Twitter'da falan, Instagram'da da size söylemişimdir. Netflix'in kütüphanesi Türkiye'de inanılmaz sınırlı. Ne zaman böyle ben chick flick çok seviyorum, böyle kız filmleri, 2000'lerin tırnak içinde kız filmleri. Ne zaman böyle değişik bir şey aratsam global Netflix'te veya herhangi bir ülkedeki Netflix'te oluyor. Türkiye'deki Netflix kütüphanesinde asla olmuyor ve bu durum beni inanılmaz rahatsız ediyordu. Her VPN de işe yaramıyor. VPN'le girmeye çalıştım bir iki tane ücretsiz VPN servisi kullanarak. Onlar da olmadı. İlla premium VPN sahibi olmak gerekiyor. O zaman size bu vesileyle Surfshark VPN'i tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Surfshark VPN nedir? Size çevrim içi etkinliklerinizde gizlilik sağlayan ve IP adresinizi maskeleyerek kimliğinizi gizleyen sanal bir ağ. Surfshark VPN kullanarak ülkemizdeki bütün engellenen web sitelerine erişebiliyorsunuz ve Netflix veri tabanındaki sadece bizim bölgemizde sınırlı olan film ve dizilere değil, dünya üzerindeki bütün Netflix içeriklerine sınırsız bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Surfshark One diye bir hizmeti de var Surfshark'ın. Buradaki Surfshark gizli arama motoruyla internette iz bırakmadan gezinebiliyorsunuz ve kişiselleştirilmiş reklamlardan da kaçınabiliyorsunuz. Ülkemizde birçok yasaklı web sitesi var, biliyorsunuz, daha geçen hafta konuştuk. Ayrıca zaman zaman da çeşitli web sitelerinde veya uygulamalarda kısıtlamalara maruz kalıyoruz. Bir de Netflix gibi içerik sitelerinde bahsettiğim sınır var. Bütün bu sınırlamaları kolayca kaldırmak için açıklamamdaki linke gidebilirsiniz. Ayrıca şöyle küçük bir sürprizim de var. Birdcast dinleyicileri için özel bir kod var. The Birdcast. Bu kodla Surfshark VPN'e ilk 3 ay ücretsiz erişim sağlayabiliyorsunuz. Kodu tekrar ediyorum. Büyük harflerle birleşik olarak The Birdcast. Ekranda da gösterdim. Siz de engellenmiş sitelere ve Netflix veri tabanındaki bütün içerikleri sınırsız erişmek istiyorsanız ayrıntılar için açıklamadaki linke tıklamayı lütfen unutmayın. Evet, dizi dedik. Önce izlediğim, kendi tükettiğim birkaç diziyle başlayacağım ve izlemek istediğim birkaç diziyle devam edeceğim. Size de önereceğim. Sonra da film ve kitaba geçeceğim çünkü benim film haznem çok sınırlı. Çok film izleyebilen bir insan değilim. O yüzden film ve kitabı ayrı konuşacağız arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle benim en sevdiğim dizileri ve filmleri öğrenmek isteyenler, birkaç yıl önce sevdiğim filmler ve diziler ya da en sevdiğim 50 film mi, 50 dizi mi? Böyle bir iki tane videom var benim. Ha, kanalın en başlarında yapmıştım birkaç yıl önce. Onları izleyebilirsiniz eğer önerilerimi merak ediyorsunuz veya en sevdiklerimi, en böyle dizi film denince aklıma gelenleri merak ediyorsanız onlara bakabilirsiniz. Ben şimdi yeni şeylerden bahsedeceğim biraz. Şimdi bir ara Twitter'da veya işte Instagram'da bütün sosyal medya platformlarında bir dizi veya bir film, Netflix'e yeni gelen bir film veya dizi hemen konuşulmaya başlanıyor. Herkes "Oo, onu izledim de bilmem ne." İşte şöyleydi de böyle, kimisi çok eleştiriyor, kimisi bayılıyor, çok seviyor. Öyle bir noktaya geliyor ki ben bazen o kelimeyi mutlamak zorunda kalıyorum Twitter'da. O kadar çok karşıma çıkıyor ki. Mesela size bahsetmiştim, Wednesday. Benim çok ilgimi çekmeyen bir dizi. Gotik bir dizi işte. Bir okul varmış bilmem ne falan. Hiç gerçekten bilgim yok ve ilgim de yok. Ama o kadar çok Twitter'da onunla ilgili şeyler görmeye ve Instagram'da onunla ilgili reels'ler görmeye başladım ki bir yerde sessize almak ve bana önerme demek zorunda kaldım. Çünkü böyle boğazımızdan aşağı sokuluyor gibi hissediyorum. Böyle al, bu hafta bunu izleyeceksin. Buna ilgi duymak zorundasın bu aralar falan gibi hissediyorum. Ve sevmediğim şeyler için zorla vakit ayırmayı sevmiyorum. Çünkü benim vaktim zaten gündeki bir günde 24 saat var, bana yetmiyor. Bir günde keşke böyle 36-48 saat falan olsaydı diye bazen düşünüyorum. Ya özellikle böyle bir işiniz varsa ve ilgilenmeniz gereken sorumluluklarınız falan filan varsa hayatta, o zaman çok zor oluyor. Belki hani öğrenciyken veya hayatınızın daha boş vaktinizin olduğu bir döneminizdeyseniz okey, bol bol tüketebilirsiniz, ama ben şu an öyle bir dönemimde değilim ve çok iyi seçmem gerekiyor izlemek istediğim, dinlemek istediğim şeyleri. O yüzden böyle boğazından aşağı tıkılırcasına al, buna ilgi duyacaksın falan denen şeylerden hoşlanmıyorum. Onları bir şekilde gözümün önünden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Mesela sizle konuşma fırsatımız olmamıştı. Bir başkaları konuşmuş muyduk bilmiyorum sizinle. Bunun üzerine bir tane bölüm yapacağım demiştim ama sonradan unutuldu gitti. Çünkü öyle ki mesela bir anda patlıyor, popüler oluyor, sonra herkes unutuyor. Kimse konuşmuyor daha. Ben Bir Başkadır'ı çok sevdim. Birkaç tane bölümden oluşan çok küçük bir film diyebiliriz aslında buna. Ya da daha uzun bir film diyebiliriz aslında. Benim gerçekten çok ilgimi çekti. Çünkü içindeki anlatılan şeylere kendimi çok yakın hissettim. Bazıları çok karikatürize buldu. Mesela Nevşin Mengü şey demişti. İçindeki tipler çok karikatürize edilmiş. Böyle huzur sokağında hani var ya, açık kadın var. Tırnak içinde açık kadın. Bir de tırnak içinde kapalı kadın var. İşte onların bir karakter çatışmasını izliyoruz biz aslında. Onun gibi. Bir tane başörtülü karakter var. Gündelik temizliğe gidiyor. Genç bir kadın. Ve bayılmaya başlıyor. Bir problemi var. İçinde söyleyemediği, anlatamadığı bir şeyler var. Bu da gerçekten çok karşılaşılan bir şey. Daha muhafazakar, daha böyle korunaklı çevrelerde yaşayan insanlarda genellikle psikolojik sorunlar ya cinlenme olarak tabir edilen şeyler oluyor. Ya da bir şekilde iş böyle psikiyatra, psikoloğa gidene kadar artık kendini öyle bir ifade edemiyor ki, içindeki problemi o kadar çok içine atıyor ki, somatizasyon denilen fiziksel olarak o şeyi dışarı çıkarma. Atıyorum mide krampları, ülser, baş ağrısı, migren atakları falan. Bu kadın da bayılarak. Bana çok gerçek gelmişti mesela bu. Muhafazakar bir çevrede yaşayan bir kadının kendi problemlerini ifade edememesi, içine atması ve bayılarak artık bunların dışarı çıkması. Karakterin adı Meryem ve artık sürekli bayıldığı için onu bir psikiyatra gönderiyorlar ailesi. Gittiğinde de bir şey anlatamıyor. Çünkü yani nasıl anlatsın? Ona bunu saklaması öğretilmiş. Saklıyor, içine atıyor, söyleyemiyor. Hatta bir tane sahne vardı. Sen de ne yapıyorsun, ne ediyorsun hocam? Konuyu mutlaka oraya getiriyorsun diye. Bu da çok gerçekçi gelmişti bana. Ve o psikiyatrın börek getirmesi, kıymalı börek getirmesi Meryem'in ona, sorunu çözüldükten sonra, tam hatırlamıyorum, 2-3 yıl oldu artık izleyeli. Böreği kabul etmemesi. Sarılmaya çalışıyor. Sarılmayı kabul ediyor muydu hatırlamıyorum. Normalde böyle şeyler etik olarak yapılmaması gerekiyor ya, ama psikiyatrdan psikiyatra değişiyor. Ya kimisi kesinlikle böyle şeylerin olmaması gerektiğine inanıyor. Kimisi de bazı istisnaların olabileceğini düşünüyor. Sonra psikiyatrın da kendi psikiyatrı var ya da kendi terapisti var. Onu anlatıyor. İşte kabul etse miydim, etmese miydim? Bakıyorum işte başörtülü, önyargılı davranmaktan kendimi alamıyorum. İçimde etik davranmaya çalışsam da içimde onu yargılayan bir taraf var falan filan. Bu da çok gerçek gelmişti bana. Sonra o psikiyatrın gittiği terapistin bir tane kardeşi var. Onu çok yargılıyor. Sürekli kavga ediyorlar. Ailelerinde hasta birisi var. Ya bunlar var ya, o kadar Türkiye gerçekleri ki. Sonra dizide en hoşuma gitmeyen kısım, iki tane lezbiyen kız var. Birinin babası imam, başörtülü. Hatta spoiler vermek istemiyorum ama o başörtülü kızla ilgili çok büyük gelişme oluyor dizinin sonunda. Onun o kızların lezbiyen olduğunu biz öğrenemiyoruz. Böyle çok saçma bir şekilde. Çok saçmaydı. Sadece tuvalette, ikisi de tuvalette ve böyle "Woo!" diye bağırıyorlar falan. Zıplıyorlar, dans ediyorlar tuvalette. Oradan anlamamız isteniyor onların lezbiyen oldukları. Bu hoşuma gitmemişti. Yani ne bileyim sarılabilirlerdi. Uzun uzun sarılabilirlerdi. İlla lezbiyeniz biz falan demelerine gerek yoktu ama daha farklı bir sahneyle bize onların lezbiyen oldukları anlatılabilirdi diye düşünüyorum. Bu Meryem'in ablası galiba ya da yengesi tam hatırlayamıyorum. Asla konuşamıyor. Depresyonda yani sürekli sigara içiyor, konuşamıyor, evden çıkamıyor. Ve depresyonunun sebebini öğrendiğimde de bu çok büyük bir Türkiye gerçeğiydi. Ve karşılaşması da çok büyük bir Türkiye gerçeği. Yani bu depresyonun sebebini bulması ve o yüzleşme. O beni o kadar çok etkilemişti ki çünkü kendim de benzer bir şey yaşadığım için o yüzleşme beni inanılmaz böyle kendimden bir şeyler bulmuştum. Yani bu dizi gerçekten bana çok dokunmuştu ve çok gerçek gelmişti. Seçtikleri müzikleri falan da çok sevdim. Sadece birkaç şeyi daha gerçekçi ifade edebilirlerdi. Birkaç şey çok yapmacık, yapay, karikatürize kalmış. Onlar daha gerçekçi ifade edilebilirdi. Bu şekilde bir eleştirim var. Ama eğer hayatınızın daha neşeli, keyifli, mutlu bir zamanındaysanız izlemenizi önereceğim bir şey. Çünkü gerçekten Türkiye gerçeği diyorum ya, o yüzden çok depresif bulabilirsiniz. Ama çok konuşulan, çok patlayan, Twitter'da, Instagram'da her şey, her yerde konuşulan ve gerçekten izleyip beğendiğim tek Netflix dizilerinden biri olabilir bu. Yani çok istisnai bir dizi benim için. Ben Netflix'teki true crime içerik, yani gerçek suç içeriklerini tüketmeyi çok seviyorum. Ama şu formda tüketmeyi seviyorum. Eğer çok uzun film formundaysa izleyemiyorum. Ama kısa dizi şeklindeyse çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorum. Hem izliyorum hem dinliyorum. Yani o kadar eğer izleyecek kadar çok önem vermiyorum, o kadar vaktim de yok zaten diyorsanız illa Netflix olmasına da gerek yok. Disney Plus'ta olur, Amazon Prime'de olur, Gain'de olur, Exxen'de olur. Bütün hepsinde true crime içerikleri var. Ama ben bunların dizi formunda kısa kısa olanlarını çok çok seviyorum. Hatta şey vardı, Exxen'de ya da Gain'de vardı bu. Türk seri katiller vardı. Mesela 20 dakikalık dizi halinde bölümler. Ve böyle çok güzel gidiyor onu. Çok güzel tüketebiliyorsunuz. YouTube gibi aslında. Benim gerçek suç içeriklerini bu platformlarda YouTube'daki gibi tüketiyorum. Sadece dinliyorum. Ama yine de çok hoşuma gidiyor. Netflix'in çok güzel serileri var. Hızlı hızlı tüketmek için çok ideal. Ama şeyden bahsetmiyorum. Mesela Dahmer diye bir şey çıktı ya. Jeffrey Dahmer'ın hikayesi. Canavar. Bu şekilde fictionize edilmiş, hikayeleştirilmiş, öyküleştirilmiş ve oyuncusu senaristi olan dizileştirilmiş öykülerden bahsetmiyorum ben. Sadece gerçeği anlatan, işte başta olayı anlatan ve sonra çözümlenmesini falan anlatan o şekilde gerçekçi olanları tercih ediyorum. Dizileşmiş olanlar biraz senaryo, yani içinde biraz senaryo oluyor. Gerçek olmayan öğeler barındırıyor. O yüzden sevmiyorum. Ben öyküleri hani gerçek yani gerçekte nasıl yaşandıysa öyle dinlemeyi seviyorum. O yüzden dizi eğer bu şekilde sevmiyorsanız hani içine bazen yalan yanlış şeyler karıştırılmış hallerini sevmiyorsanız dinlemek istiyorsanız size bu şekilde içerikler tavsiye edebilirim. Disenchantment'ı çok seviyordum ben ama ilerledikçe bozar ya bazen boku çıkar. Son sezona doğru öyle hissettim ben. Yani keşke ilk sezonlardaki gibi ilerleyebilirseydi. Bütün her şey olay örgüsü birbirine çok karıştı. Öyle hissediyorum. Stranger Things hakkında da aynı şeyleri hissediyorum. Çok güzeldi ama sanki böyle sakız gibi uzamaya başladı. Bir yerde artık sanki kapatılması ve bitirilmesi gereken bir hikaye uzadıkça uzadı ve böyle bütün dünyayı ele geçirdi. Saçma sapan şeyler olmaya başladı gibi. Ha izleyecek miyim bunları? Tabii ki izleyeceğim. Çıktığı anda hemen eşekler gibi gidip tüketeceğim. Bundan bahsetmiyorum. Ama sadece biraz olay örgüsü konusunda bazen bir şeyi uzattıkça boku çıkar ya. Tatsızlaşır. Yani o çok böyle sınırda olduklarını hissediyorum. Eğer yanlış bir hamle yaparlarsa bir sonraki sezonda gerçekten çok kötü olacağını hissediyorum. Çünkü dizilerin kaderi budur ya. Belli bir yerden sonra boka sarar ve yavaş yavaş bitirilir. Ama boka sarılmadan bitirilse bence dizilerin kendi hani hatırlanmaları açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Her neyse şimdi şu aralar kendim ne izliyorum onlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle Futurama. Şu an izlemiyorum ama yeni sezonu çıkacakmış sanırım. Öyle bir duyum aldım, öyle haberler görmeye başladım sosyal medyada. Çıkarsa gerçekten direkt izlerim yani. Zaten Disney Plus var bende. Bu arada arkadaşlar Disney Plus'ın yıllık üyeliğine böyle danaya girer gibi girebilirsiniz. Netflix'teki gibi şifre paylaşımı kaldırılma falan gibi bir olay yok orada. Biz böyle dört arkadaş yıllık Disney Plus aldık ve inanılmaz ucuza geldi. Yani öğrenci bile olsanız bence karşılayabileceğiniz bir fiyat. Çünkü bir yıllık üyelik oluyor ve Disney Plus varsa ne Netflix'e, ne Gain'e, ne X'e, ne bilmem Amazon Prime'a, ne Hulu'ya, gerçi Türkiye'de yok ama Türkiye'deki hiçbir platforma ihtiyacınız kalmayacak şekilde sizin bütün izleme keyfinizi karşılayabileceğini düşünüyorum ben Disney Plus'ın. Öğrenciyseniz şöyle bir 4-5 arkadaş bulun. Sanırım yıllık üyelik 650 lira. Tam emin değilim ne kadar ama. Diyelim 650 lira 6 arkadaş girdiniz, tamam mı? Disney Plus'a. 108 lira gibi bir ücret ödeyerek müthiş bir şekilde, yani herkes 100, kişi başı, kelle başı 110 liradan bütün yıllık bir sürü izleyeceğiniz içerik çıkmış oluyor. Bence harika. Bu fırsatı asla kaçırmayın derim. Çünkü Netflix'te sanırım yıllık üyelik yok. O yüzden Amazon'da da yok diye biliyorum. Amazon'da çok önerebilirdim Amazon Prime'ı. Ama Amazon yıllık 8 liradan yıllık 30 liraya mı ne çıktı? Öyle bir fiyata çıktı. Zaten 8 lira o kadar komik bir fiyattı ki çok uzun bir süre onu götüremeyecekleri belliydi. Ama yani bu bir anda bu kadar yükselmesini de beklemiyordum ben. 15 lira falan olur diye düşünüyordum. Ama Türkiye'de artık 8, ya 8 lira bu arada kaç dolar oluyor arkadaşlar? 30 sent falan oluyor herhalde ya 8 lira. Artık o 8 lira kaldırıldı, daha makul bir, yani onlar için daha makul olacak bir ücrete geçtiler. O yüzden artık onu öneremiyorum arkadaşlar. Eğer öğrenciyseniz Disney Plus'a Dana'ya girer gibi girebilirsiniz. Şu aralar ben Türkçe içerik olarak Gibi'yi izliyorum. Fatih'le beraber izliyoruz. Genelde yemek yerken izliyoruz. Çünkü yemek yerken bizim dizi film zevklerimiz birazcık farklı, tamam mı? YouTube'da tükettiğimiz içerikler de farklı. Ortak izlediğimiz şeyler var ama yemek yerken daha hafif bir içerik tüketmek istiyoruz. O zaman da diyoruz ki Gibi'yi açalım hadi. Zaten her cuma yeni bölüm yayınlanıyor. Bu arada böyle bir şey olması bence başta çok sövüyordum ama bence çok iyi. Çünkü böyle beklemek, bir günü beklemek, hepsini binge watchlamaktansa bir gün beklemek ve o gün yavaş yavaş çıkması bence çok güzel. Böyle belli bir vakte yayılmış oluyor. Çünkü Stranger Things'i herkes böyle bitiriyor, tamam mı, bir günde. Herkes konuşmaya başlıyor ve inanılmaz spoiler yiyorum. O yüzden böyle her cuma haftada bir gün gelmesi, normal eski televizyondaki gibi dizi sistemine dönülmesi süper bir şey. Yani kimi diziler için öyle bir şey olması süper bir şey bence. Çünkü herkes bir anda izleyemiyor ve bir anda konuşamıyorsun. Spoiler da yememiş oluyorsun böylece. Şimdi ben Gibi'den bahsedeceğim. Birazcık konuşacağım ama ben birkaç kişiyi kızdırabilirim. Çünkü kendi penceremden bakacağım olaya. Ve bunu her yerde söyleyemiyorum. Çünkü bu çok unpopular bir opinion. Ve ya dizinin oyuncularını da çok seviyorum. Onlar okusun da istemiyorum. Ya kimseyi kırmak, üzmek de istemem, tamam mı? Çünkü sonuçta Türkiye için çok önemli ve iyi bir iş yapıyorlar. Çok güzel bir şey yapıyorlar. Ama çok fazla benim sevmediğim şeyler de var bu dizinin içinde. Katılmadığım, sevmediğim çok fazla şey var. Onları da naçizane burada size anlatmak istiyorum. Çünkü yani bunları söylemezsem içimde kalacak ama Twitter'da falan anlatırsam veya Instagram'da söylersem de linç yiyeceğim muhtemelen ve linç yemek istemiyorum. Zaten sürekli linç yiyorum. Şu aralar hiç linç yiyesim yok. Ya böyle daha huzurlu ağzımın tadını preserve etmek istediğim bir dönemdeyim şu anda. Ama burada bizi en fazla 30 bin kişi falan dinliyor. Yani şu an 30 bin abonemiz var. Podcast platformlarını falan da düşündüğümde çok fazla insana ulaşmamış oluyor bu düşünceler. O yüzden burada söylemeyi ben daha makul buluyorum şu anda. Linç yiyeceksen bile 3-5 kişiden yerim. Katılmayacak olanlar söver birkaç kere yorumlarda. Geçerler yani. Ama böyle global milyonlarca kişinin. Çünkü bazen bir tweetimi 1 veya 2 milyon görüntülenme alıyor tweetler. Çünkü alıntılayan alıntılayana. Şu anda öyle bir şey var Twitter'da. Özellikle mavi tik varsa senin her yazdığın, her söylediğin, her alıntıladığın, retweetlediğin şey insanların önüne daha çok düşüyor. Ve bu gerçekten çekilmez bir hal alıyor bazen. Ben ne güzel 60 bin takipçimle iyi, iyiyim falan diyorum ama milyonlarca kişiye ulaşıyor ve ben çok, yani beni anlamayacak, tanımayan, yaptığım esprileri, şakaları, benim konuşma tarzımı anlayamayacak bir sürü insanın önüne düştüğünde gerçekten çok saçma oluyor. Her neyse işte çok uzun bir açıklamaydı bu ama. Gibi de hoşuma gitmeyen birçok şey var ve bunlardan bahsetmek istiyorum size. Gibi özellikle öncelikle bilmeyenler için bir Türk dizisi ve 3 tane arkadaşın Yılmaz, İlkan ve Ersoy'un maceralarını anlatıyor. Yılmaz, Ersoy ve İlkan'ın maceraları. Bir komedi, Türk bir komedi dizisi. Absürt bir komedi dizisi olarak tanımlıyorum ben. Oha! İç, IMDB'de İngilizcesi çıkıyor. As if gibi. As if diye çevrilmiş. Bence çok güzel bir isim seçmişler bu arada. İngilizceye de çok güzel çevirmişler. İngilizce'de de özetini şöyle çıkarmışlar. Yılmaz ve İlkan sürekli kavga eden iki arkadaştır. En büyük özellikleri de mutlaka her bölümde günlük hayatlarını tersine çevirecek bir şey bulmalarıdır. En önemli özellikleri buymuş. Sonradan Ersoy da dahil oldu. Bu üçlü bir arkadaş grubu oldular. Ama genelde Yılmaz ve İlkan üzerinden dönüyor hikaye. İlk sezon harikaydı bence. İlk sezondaki bazı bölümler Kokariç, Vatka, New Model, Erasmus'la gelen Yamyam, Yanlış Mentor, Badana, Yılmaz Bey Banyo. Bunlar harika bölümlerdi bence. İkinci sezonda da Cookie. Bunlar en bilinen. Yani hiç izlemeyen bir insanın bile bildiği dizi şeyler, bölümler bence. Cookie. Sokak röportajı. Cosplay bölümü. Vücutçu Yalvaç. İlk iki sezon gerçekten harika bir enerjileri var. Hatta üçüncü sezon da çok güzel. Büfe, Sınıfsal, Veda, Gülnuray. Bu bölümler de çok iyiydi. Ama dördüncü sezonda, son sezonda arkadaşlar, sanırım izlenmeye başladıkça, tüketim ağı genişledikçe mi diyeyim, ne diyeyim artık. İzleyen kişi sayısı arttıkça, beğenilme sayısı arttıkça, iyice popülerleştikçe daha hızlı çekmeliyiz, daha fazla çekmeliyiz. İlk bölümlerin, ilk sezonların bu şekilde bir kaygıyla çekildiğini düşünmüyorum ben. Ama son sezonda ben bu kaygıyı çok net bir şekilde hissettim. Zaten 3'e doğru böyle favori bölüm sayılarım çok azalmaya başlamıştı. 3'teki bence başarılı bölüm sayısı daha az. Ve bakıyorum bunun nedenini tak diye anlayabiliyorum. Çünkü Gibi'nin ilk sezonu Ocak 2021'de çekilmiş. İkinci sezonu Ocak 2022'de çekilmiş. Doğal olarak 3. sezonu ne zaman bekliyorsunuz arkadaşlar? Ocak 2023'te çekilmesini bekliyorsunuz değil mi? Ama öyle olmuyor işte. 3. sezonu sanırım içinde bulundukları platformdan böyle bir talep geldiğini düşünüyorum ben. Daha hızlı çekin. Bölümleri daha fazla çekmeliyiz. Daha hızlı çekmeliyiz. Bir deadline telaşı var çünkü 3. ve 4. sezonda. Özellikle 4. sezonda çok net bir şekilde hissettim bunu. Daha sık çekmeye başlamışlar. Bu çok büyük bir hata bence. Artık sözleşmeyi mi öyle imzaladılar, ne yaptılar bilmiyorum. Ama çok büyük bir hataya düşürmüş. Çok izleniyor, güzel para getiriyor. Platformu da satın alma şeyini arttırıyor diye. Eksende miydi neydi? Acun'un platformu. Ya bir şey ilgi görüyor, rağbet görüyor diye. Hadi daha fazla çekelim, daha çok çekelim. Bence bu korkunç bir hata ve zaten belli olmaya başlıyor. 2023 Ocak'ta yayınlanması gereken dizi 2022 Kasım'da yayınlanmaya başlıyor. Yani 3. sezon Ekim'de ve Kasım'da yayınlanmaya başlıyor. Ve 4. sezonda Nisan 2023'te yayınlanmaya başlanıyor. 3. sezonda ve 4. sezonda 20 bölümü, yani tek sezonda 10-12 bölüm oluyor. 3. ve 4. sezonda 20, toplamda 20 bölümü bir yıl içine sıkıştırmaya çalışmışlar. Ve ne oluyor öyle olunca arkadaşlar? Bir şeyi çok hızlı yapmaya çalışınca bir şeyi çok fazla yapmaya çalışınca ne oluyor? Kalite düşüyor. Maalesef quantity versus quality oluyor burada. Bir yıla iki sezon dizi sığdırmaya çalışırsanız yani ister istemez kalite düşecek. Şimdi muhtemelen kış sezonunda tekrar yayınlayacaklar. Çok hızlı çalışıyorlar bence artık ve çok böyle deadline'ları olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı hızlı yazmaya çalışıyorlar. Çok hızlı üretmeye çalışıyorlar. Ve sonunda da ortaya çıkan şey ilk sezonlardaki gibi maalesef olmuyor yani. Hani bu eleştiri böyle çok ya üf sen de var ya falan gibi gelecek birçok insana. Ama yani maalesef mantıklı ve doğru bir eleştiri yaptığımı düşünüyorum ben. Dördüncü sezonda benim keyifle izlediğim bölüm sayısı çok azdı. Ben ilk sezonda ve ikinci sezonda aldığım keyfi Bu sezondan asla alamadım. Hepsi böyle hızlı hızlı çekilmiş. Böyle çok öylesine çekilmiş bölümler gibi geldi bana açıkçası. En çok sevdiğim mesela bu sezonda İç Mimari ve Dirty Talk oldu. Ve 1998-1997 eğitim öğretim yılı oldu. Defter de fena değildi. Ama Kafa Nakli çok kötüydü bence mesela. Övgüyü de beğenmedim. Dönen Tekmeyi de beğenmedim. Böyle sonlarına doğru hep uyuyakaldım. Biz mesela yemek yedikten sonra koltuğa geçip izliyoruz devamını dizinin. O kadar yani o kadar sıkıldım ki uyuyakaldım sonlarına doğru hep. Çok hızlı hızlı yazılmış oldukları çok belliydi. İlk eleştirim bu. İkinci eleştirim de Bechdel, nasıl okunuyor bu? Bechdel testi diye yazılıyor. Size daha önce bu testten bahsetmiştim. Bechdel testini tabii ki geçme zorunluluğu yok, tamam mı, bütün dizilerde. Kadınların kurgudaki temsilinin bir ölçüsü bu test. Eğer erkekler dışında herhangi bir şey hakkında birbiriyle ilk konuşan en az iki kadın olup olmadığına bakıyor. Bazen bununla birlikte bu iki kadının eserde isimlendirilmiş olup olmaması da bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Mesela dizide herhangi iki kadın, dizide iki tane karakter var. Bunların isimleri belli. Ve bu iki kadın bir erkek dışında bir şey hakkında konuşacaklar birbirleriyle. Bir diyalog olacak bu. Bu testi çoğu zaman geçemiyor. Ve ben bir kadın olarak tabii ki buna dikkat edeceğim. Yani erkekleri çok rahatsız etmiş olma, yani erkekleri hiç rahatsız etmiyor olabilir bu durum. Ama yani ben bir kadın olarak dedim ki içimden, keşke daha fazla kadın karakter de olsaydı. Sadece böyle token olarak, yani jeton olarak kadın karakterler kullanılmasaydı da. Tamam, sonuçta 3 tane erkek arkadaşın macerası ve illa senaryoya kadın sıkıştırmak gibi bir zorunlulukları yok. Ama ben isterdim mesela bir kadın olarak, yinelenen, devam eden kadın karakter olarak çok az kadın karakter vardı ve olan kadınlarda çok karaktersiz, böyle mal kadınlar oluyor mesela. Mesela Vatka bölümündeki bir tane kadın karakter vardı ya. Ben onu çok seviyordum mesela. Çok daha böyle badass bir kadın karakter olmasını beklerken, orta yaş krizi bölümüydü sanırım. Orada tam bir geri zekalı yani o kadın. O kadar saçma kararlar alıyor ki yani böyle hayatıyla. Gidiyor saçma sapan, yani bilmiyorum ya. Yani böyle temsil edilen kadın karakterler de çok daha iyi, çok daha mesela İlkan'ın temsiliyetiyle bir on tam İlkan başrol. Sonuçta onun gibi temsil edilmeyecek hiçbir karakter. Bunu anlıyoruz. Ama kadın temsiliyeti daha iyi olabilirdi bence dizide. Bunun kesinlikle bir eksik olduğunu düşünüyorum. Kadınlar böyle yan karakter, jeton gibi kullanılıyor. Ya buna şaşırmam gerekiyor mu? Hayır. Yani dünyada bile öyle değil. Dünyada bile dizilerde böyle bir gerçeklik yok. O yüzden Türkiye'de çıkmış ilk absürt komedi dizilerinden birinde böyle bir şeyi tabii ki aramak biraz böyle çok fazla, hani çok lüks bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ama hani böyle bir şeye hakkım da var mı? Bir izleyici olarak hakkım olduğunu düşünüyorum. Bence kadın temsiliyeti konusunda Gibi dizisi çok zayıf. Temsil etmek zorunda değiller, tekrar ediyorum. Sonuçta her dizide kadın, gay, LGBTİ birey falan, trans birey, böyle temsiliyetler olacak diye bir şey yok. 3 tane erkek arkadaştan bahsedilen bir dizide. Ama eğer kadın koyuyorsanız diziye, jeton karakter olmaktan öteye geçebilmeli yani bence. Bu konuda bir eleştirim var. Üçüncü eleştirim Yılmaz karakteriyle ilgili ve İlkan karakteriyle ilgili. Ben bunun ilk bölümünü arkadaşlarımla izlemiştim. Ve çok salaş bir mekan, ya abi sizi çok salaş bir mekana götüreceğim falan gibiydi bölüm. Orada izledikten sonra benim böyle ağzımda böyle kekremsi bir tat bırakmıştı. Demiştim ki içimden, bu İlkan karakterine uyuz ol. Yani pardon, arkadaşlarıma da söylemiştim. Bu Yılmaz karakteri çok uyuz. Recep İvedik gibi böyle çok kaba, çok sinirli. Sürekli herkes onun ağzının içine bakıyor. Fatih de hatta bunu söylemişti. Sanki Yılmaz espri yapsa da beklesek gibi bazen dizinin bazı bölümleri demişti. İşte çok küfürbaz. Dizinin ana karakteri. Herkes onun ağzının içine bakıyor. Yılmaz'a göre herkes şey yapıyor, tamam mı? Yani herkes Yılmaz'ın etrafında dönüyor. Hiç Yılmaz'a böyle karşı gelen ya da bir şekilde Yılmaz'ı challenge eden bir insan dizinin sonunda hep haksız çıkıyor. Bir tek şeyde Yılmaz haksız çıkmıştı. Cosplay bölümünde. Hatta orada da haklı çıkmıştı. Dizinin sonunda 31 çektikten sonra güya kafası kendine geliyor ve abazalığı bırakıyor. İşte cosplay yaparak ve dans kursuna giderek Ersoy ve İlkan light erkeklik yapıyorlar tırnak içinde. Ama o da tabii ki cosplay yapıyor önce bir kıza yanlamak için ama sonra 31 çektikten sonra aklı başına geliyor. Ya bunu böyle çok üstü kapalı bir şekilde ifade ediyor arkadaşlarının bölümün sonunda da. Bölümün sonunda bizden şöyle düşünmemiz bekleniyor. Vay be Yılmaz taş fırın erkeği. Ersoy ve İlkan kız düşürmek için, tamam mı? Kız düşürmek için şekilden şekle giriyorlar ama Yılmaz asla öyle bir insan değil. Neyse o hiçbir kadın için şekilden şekle girmez, soytarılık yapmaz. Bunlar ya çünkü öyle gösteriliyor. Cosplay yapmak ve dans kursuna gitmek soytarılık olarak gözüküyor. Alpha male olmak da 31 çektikten sonra aklının başına gelmesi ve hiçbir kadın için böyle karakterinden taviz vermemen. Böyle. Yani dizinin o bölümünün ana fikri bu. Ve ben bundan çok yani genel olarak Yılmaz'ın aurasından çok rahatsız oluyorum. Verdiği aura bana böyle sanki modernize edilmiş, millennial'lar ve Gen Z için oluşturulmuş bir Recep İvedik gibi geliyor. Yani bu Recep İvedik, ben bu olayı Twitter'da birazcık eleştirmeye çalıştım ama baktım böyle çok fazla hani hiç beğenilmeyecek bu düşüncelerim, tamam mı? Aptal aptal insanların timeline'ına düşecek. Dedim ki ben bu eleştiriyi Twitter'da yapmak istemiyorum. Bir de zaten hani oyuncuları da çok seviyorum. Onlar da okuyup öf falan diye düşünsünler istemiyorum. Çünkü düşüyor yani ben Twitter'da bir şey yazınca bazen muhatabının timeline'ına da düşüyor. O yüzden onlar duymasın istiyorum yani bu eleştirimi onlar görmesin bizim aramızda kalsın. Ya belki de yapıcı eleştiriler yapıyorumdur. Ya tabii ki insanlar duyduklarında hoşlarına gitmeyecek şeyler bunlar. Bechdel testi veya işte modernize edilmiş Recep İvedik demem falan insanların hoşuna gitmeyecek yani. O yüzden burada aramızda bu şey yapmak istedim, konuşmak istedim bunları. Belki sizden cesaret alırsam, siz de bana katılırsanız başka yerlerde de söyleyebilirim. Ama şu an bu eleştirim aramızda kalsın istiyorum. Gerçekten uyuz oluyorum. Yani böyle sürekli Yılmaz küfür ediyor. Sürekli sigara içiyor. Sürekli huysuz bir havası var. Sürekli dede, yaşlı huysuz dedeler gibi davranıyor. Ve bizim izleyici olarak Yılmaz işte ya. Klasik Yılmaz falan. Ya böyle tepki vermemiz bekleniyor yani. Bunun tam çok absürt komedi ama çok absürt bir komedi olmasına rağmen bunu öngörememeleri, kendilerini böyle çok Yılmaz kapanına kıstırmaları bana çok ilginç geliyor. Çünkü gayet yani yazarlara bakıyorsun, oyunculara bakıyorsun. Aslında bunu gayet bu durumdan isteseler gayet kaçınabileceklerini düşünüyorsun. Onlardan öyle bir beklentin var. Ama kaçınamıyorlar yani. Yılmaz karakterine bakıyorsun ve basbayağı bir Recep İvedik görüyorsun yani bazen. Mesela İlkan bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor, işte sürekli diğer karakterlerin arkalarını topluyor. Mesela kadınlarla hep aynı fikirde İlkan. Tamam mı? Ve İlkan'ın bu özellikleri sanki ezik ve beta özelliklermiş gibi. Yani dizide bu açık açık söylenmek istemese de dizide İlkan'a olan davranışlardan, İlkan'ın kaypaklığından, karaktersizliğinden bunu anlıyoruz yani. Bununla özdeşleştiriyor. Mesela bunu izleyen 15 yaşında veya 18 yaşında bir erkek çocuk İlkan da zaten kaypak malın teki. Zaten kadınlarla da aynı fikirde bulaşık da yıkıyor, yemek de yapıyor. İlkan tam bir mal. Ve İlkan bu dizideki özenilmeyecek, dalga geçilecek karakter diye düşünebilir gayet. Ya dizinin böyle bir sorumluluğu da yok bu arada. Bulaşık yıkayana alfa göstermek falan gibi bir sorumluluğu yok. Ama sadece izleyince karakterlere izleyici tarafından yüklenilecek olan anlamlar ya böyle bir yere götürüyor bizi. Anlatabiliyor muyum? Mesela İlkan da bulaşık yıkayabilir. İlkan aynı zamanda ana karakter olup küfür edip huysuz olup bir şeylere karar verip veya bir şeyleri o arkadaş grubunun içinde en mantıklı düşünebilen, en mantıklı yapabilen, ağzından çıkan laflar her zaman bölümün sonunda en doğru laflar olarak tescillenen karakter olabilir ama atıyorum bulaşık da yıkayabilir ya da yemek de yapabilir. Neden en kaypak karaktere her zaman aslında bir insanın kadın erkek fark etmeksizin sahip olabileceği özellikler stereotipikleştirilerek sadece kaypak karaktere veriliyor. Bu arada Kıvanç Kılınç'ı ben gerçek hayatta da takip ediyorum. Instagram hesabından. Gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Çok güzel tatlılar yapıyor. Her zaman böyle storiesinde paylaşıyor. Çok tatlı iki tane kedisi var. Hep onları paylaşıyor. Gerçekten çok sevimli. Çok böyle cici bir insan yani kendisi. En azından İnci Sözlük'le röportaj yapana kadar öyleydi. Sonra da eleştirilince Twitter profilindeki moral kayı kaldırana kadar öyleydi. Yani böyle takip ederken ben çok mutlu oluyorum onu. Ama böyle bir karakter dizide gerçekten kendi gerçek kişiliğini yansıtan bir karakteri oynamasına rağmen bu karaktere ekstradan bir kaypaklık, ekstra bir leşlik, mallık eklenerek bu karakterin bize Yılmaz'ın sidekick'i ama salak sidekick'i olarak tanıtılması, bize bu şekilde yedirilmesi gerçekten çok zoruma gidiyor yani. Bu noktalarda cinsiyetçiliğe bile kaydığını düşünüyorum ben olayın. Ne alaka Meryem? Yemek yapmak kadın görevi midir de İlkan yapınca ve kaypak olarak adlandırılınca cinsiyetçi oluyor falan diye eleştirebilirsiniz. Hayır, öyle değil işte. Sonuçta biz kendi içimizde, kendi gerçekliğimizde böyle bir cinsiyet rolü yüklemesek de bu eylemlere toplumsal cinsiyet rolleri diye bir şey var. Ve toplumdaki birçok insan bu rolleri yüklüyor. Ve bu rollerle özdeşleştiriyor kadınlığı, erkekliği. Mesela Yılmaz suyu bile ilk kandan isteyen. Yani bir çorabını bile kirli sepetine atmaktan aciz. Hep böyle gözüküyor. Ben filmi, yani diziyi böyle dikkatli izlediğimde hep böyle ayrıntıları görüyorum. Yani bir tuzluk bile uzatırken falan diye kendisi alamıyor yani. Birinden tuzluk uzatmasını istiyor. Bunlar çok mikro agresyon gibi gelebilir bazılarınıza ama ben dikkatli izlediğimde böyle düşünüyorum. Böyle hissediyorum bir izleyici olarak yani. İlkan karakteri karı kız peşinde. Tırnak içinde karı kız peşinde. Kılıbık, işte evin yemek ve bulaşık işlerine bakan, ortamda kadın varsa hemen ona yanlayan ve hemen onunla aynı fikirde olan karakter olarak gösteriyorlar. Bu da bir kadın olarak benim hoşuma gitmiyor. Yani Yılmaz'ın sert karakter, küfürbaz, sinirlenen, herkese kızan, kadınlara asla yanlamayan, asla sevgilisi olmayan, sevgilisi olunca da atıyorum dirty talk, kirli konuşma. İşte atıyorum sevgilisiyle sevişirken dirty talk yapacağım diye sülalesine falan söven, bu kadar odun, bu kadar kadınların dilinden anlamayan falan. Hatta ve hatta ben şundan bile rahatsız olmuştum. Burada artık kendi podcastimde açık açık söyleyeceğim. Gülnuray diye bir bölüm var. Orada temizlik yapan bir kadına aşık oluyor Yılmaz. Ama temizlik yapan kadına aşık olma sebebi gerçekten ondan böyle bir çekim alma, etkilenme, dış görünüşünü falan sevme, hoşlanma. Böyle bir hoşlantı, böyle bir aşk değil. Sadece kendisine hizmetçilik ettiği için aşık oluyor. Çok iyi, ya sinir bozucu bir durum değil mi bu? Altına terlik veriyor, Türk kahvesi yapıyor, bir şeyleri düzeltiyor, temizliyor, yemek yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Yani böyle bir ev kadınının, yani bir ev hanımının yapması gereken toplumsal cinsiyet rollerine göre yapması gereken şeyleri Yılmaz'a yapınca birkaç tanesini. Yılmaz da "Aa, bu insan beni ne kadar önemsiyor, ne kadar seviyor. Bana hizmetçilik yapıyor adeta ya. Ben en iyisi buna aşık olayım." Yani böyle bir niyetle yazıldığını düşünmüyorum ama erkek elinden çıktığı belli yani. Belki de böyle bir fantezisi oluyor erkeklerin, bilemeyiz yani. Beyaz yakalı erkek terlik verdiği için temizlikçi kadına aşık olur. Ve aslında şey, o bölüm çok komik çünkü o aralarındaki işte sınıf farkını, anlaşamama boyutunu, birbirlerinin dünyasını asla anlayamamalarını çok güzel anlatıyor. İstemeye falan gidiyor, saçma sapan şeyler oluyor ve günün sonunda kadın gayet cinsiyetçi tabirlerle "Sen ne biçim adamsın, erkekliğinden utan" falan gibi şeyler söyleyerek Yılmaz'ı kırıyor falan. O şekilde damarına basmaya çalışıyor. Böyle aslında çok güzel bir bölüm. Ama orada işte dikkatimi çeken minik mide bulandırıcı bir ayrıntı olarak kalmıştı bu mesela. Böyle bir karakter olarak bize tanıtılıyor ama günün sonunda hep Yılmaz haklı çıkıyor. Ama İlkan da her zaman haksız çıkan ve light erkek, kılıbık erkek olarak tanıtılan insan olduğu için beni rahatsız ediyor bu durum yani bir izleyici olarak. Ya bu arada yani bir dizinin yaratım sürecinde illa insanların hassas noktalarına göre yazalım da işte uyum sağlayalım, Kadınlar da izlerken rahatsız olmasın. Azınlıklar da izlerken rahatsız olmasın. Böyle bir şey yok. Tabii ki şey diyebilirsiniz ya, beğenmiyorsan izleme yarram. Niye değiştirsinler ki senin için diyebilirsiniz. Ama işte ben izlerken rahatsız olduğum noktaları, kısımları belirtmek istedim. Yani izliyorum, keyif alıyorum ama hem üretim sürecindeki o hızlanmadan çok rahatsızım ve kalitenin düşmesinden çok rahatsızım. Hem de Yılmaz karakterinin modern Recep İvedikli ve İlkan karakterinin tırnak içinde kaypaklığının benim için çok rahatsız edici olmasından bahsediyorum. Ersoy bambaşka bir şey zaten. Ersoy bu kalıpların dışında bir karakter. Ve çok da komik buldum ve çok iyi de bir oyuncu olduğunu düşündüm. Yani oynayan kişi bence çok iyi bir oyuncu. Ama öyle işte. Gibi dizisi hakkında düşündüklerim bunlar. Bunun dışında Malcolm in the Middle ve Scrubs'ı izliyorum ben şu aralar Disney Plus'tan. Çünkü artık yeni dizi tüketemediğimi fark ettim ben. Ya herhalde benim şu an hayatta içinde bulunduğum durum veya mental sağlığım, yani kendimi böyle bence bir konfor alanında hissetmeye ihtiyacım var. Ve eski izlediğin dizileri tekrar izlemek veya eski zamanda çekilmiş şeyleri izlemek de bence bununla ilgili bir ihtiyaç. Böyle bir konfor alanına ihtiyaç duyuyor olabilirim belki. O yüzden şu aralar hiç yeni bir şey tüketmek istemiyorum. Yeni şeyler de tükettiğim oluyor ama çok sınırlı. Genelde eski şeyler tüketmeyi veya izlediğim şeyleri tekrar izlemeyi daha çok seviyorum bu aralar. Ya da ben belki de içerikleri böyle tüketen bir insanım. Böyle eskidikçe izliyorum. Mesela Avrupa Yakası'na çok başlamak istiyorum. Avrupa Yakası aslında benim küçükken, ben küçükken vardı. Ortaokula falan giderken ben vardı Avrupa Yakası. Belki de ilkokuldur, bilmiyorum tam. Ama bana o zamanlar zaten tam anlamıyordum. Aslında o dizi bence hani 25-30 yaşa hitap eden bir dizi. Hani bir dergide çalışıyorlar ya, Aslı falan. Ya yetişkin genç kadınlara ve erkeklere hitap eden bir diziydi bence. Ve ben bir çocuk olarak anlamıyordum yani o hikayede işlenenleri, karakterleri çok fazla anlamıyordum yani. Sadece Gaffur'u ve onun çizgili pijamasını anlıyordum. Aslı ve onun modern kadın problemleriyle falan çok, benim çok ilişkim yoktu bir çocuk olarak. Ama o dizi hep açık olurdu. Ya çok ilginçtir. Mesela benim muhafazakar annem babam da çok izlerdi o diziyi. Yani normalde işlenen konular çok onları ilgilendirmeyen konular ama herkese hitap ediyordu. Bir de önceden Türkiye'de bu kadar derin bir ve gerçekten böyle bir çürümüşlük olarak artık ben tanımlıyorum bu durumu. Bu kadar derin bir kutuplaşma ve bu kadar derin bir nefret yoktu insanların arasında. Şu anda çok derinleşti o. Böyle savaş halindeler. Özellikle şu son seçimde ve son seçimdeki yaşanan hayal kırıklığından sonra insanlar iyice birbirine düşman oldular. Böyle bir Erdoğanizm var. Bir de Erdoğan'ı istemeyenler var. Erdoğan'ı istemeyen herkes terörist ve ateist ve solcu ve iğrenç ve ahlaksız falan. Erdoğan'ı isteyen herkes de dinini çok seven, ülkesini çok seven, vatanını çok seven ve asla seküler hiçbir şeyle, hiçbir insanla, hiçbir içerikle, hiçbir yaşam tarzıyla, farklı bir yaşam tarzıyla asla ilişkileri olmayan ve olmaması gereken, kendi küçük bubble'larında kalması gereken insanlar gibi bir algı oluştu. Önceden böyle bir şey yoktu 2000'li yıllarda. Ya yine bu dini tartışmalar falan oluyordu. İşte başörtü sorunu vardı. Bir sürü problemimiz vardı belki ama Avrupa Yakası'nı benim muhafazakar annemle babam izliyordu yani. Avrupa Yakası bir Gülse Birsel'in yazdığı bir komedi dizisi. Ve Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizileri benim annemle babama da hitap eden dizilerdi. Şu an bilmiyorum, yeni bir dizi çıkarsa annemle babam izler mi emin değilim yani. Genelde TRT1'deki dizileri daha çok seviyorlar ve izlemeyi tercih ediyorlar. Öyle işte ya. O yüzden bu yani benim aslında çok ihtiyacım olan bir şey, bu ayrışmamışlık duygusu ve benim ya bizim evde çok izleniyordu. Akşam yemeklerinde falan ya da ben okuldan geldiğimde böyle bazen annem bize böyle Nutellalı, zeytinli, peynirli kahvaltılar hazırlardı. O kahvaltılar sırasında televizyon açıkken hep olan bir diziydi. Salonda mesela yerdik o yemeği diyelim. Ve biz salonda yerken hep o televizyonda o açık olurdu. Annem onu izlerdi ve beni çok mutlu ediyordu o konfor, huzur. Yani ben orada belki de sadece bir çocuk olarak okuldan gelmişim, acıkmışım ve kahvaltı ediyorum. Ve o sırada izlenen bir şey belki. Çok anlamadığım bir şey. Ama bunu o kadar büyük ve güzel bir konfor duygusu yaşatıyordu ki. Bir de mesela bazen ben öğrenci evindeyken benden küçük bir yaş küçük bir kardeşim var. O zamanlar hep Avrupa Yakası izliyordu. Ben işten geldiğimde hep Avrupa Yakası izliyor olurdu. Ve hep böyle kendine çay ve Nutellalı ekmek. Ya böyle bir Nutellalı kahvaltı ve Avrupa Yakası arasında gerçekten bizim ailede büyük bir ilişki var bu konuda. O da beni çok mutlu ederdi. Ben geldiğimde İrem Avrupa Yakası izliyor, Nutellalı ekmek yiyor ve çay içiyor. Ben çok mutlu olurdum öyle evdeki o sakin ortamdan. O beni sanırım o konfor duygusundan dolayı bir de eski Türkiye'ye olan özlemimden, insanların birbiriyle henüz bu kadar düşmanlaşmamış olduğu bir ortama olan özlemimden dolayı Avrupa Yakası hiç böyle tam izleyip konusunu anlamadığım bir şey olmasına rağmen, dizi olmasına rağmen artık izlemek ve tamamen o dinamiği çözmek istiyorum. Şey de benim için öyle olmuştu, Aşk-ı Memnu'da. Hep evde izlenirdi, ben izlemezdim ve hiç anlamazdım da. Ama artık onun o hype'ını anlayabiliyorum. İnsanlar neden o zamanlar o kadar izliyormuş anlayabiliyorum. Avrupa Yakası'nı da aynı şekilde izlemek istiyorum. Çok istiyorum böyle. Zaten mutlaka benim bir Türk dizim olur kenarda. İşte ya Hayat Bilgisi olur ya bir şey olur. Yani mutlaka böyle çok salak bir iş yapacaksam mesela kedi kumu temizleyeceksem bir de böyle her şeyi yaparken bir kulağına kulaklık takıp bir içerik tüketme şeyi oldu ya. Böyle beynimizde hiç boşluk, ses falan olmasa tahammül edemiyoruz hiçbirimiz. Kendi düşüncelerimizi dinlemeye tahammül edemiyoruz. Mutlaka bir şey dinleyeceğiz bir iş yaparken. Benim de o şeyim o yani. Böyle çok boş işler yaparken ya Türk dizisi dinliyorum ya işte gerçek suç içerikleri falan tüketiyorum. Beni bunlar mutlu ediyor yani. O yüzden Avrupa Yakası'nı çok izlemek istiyorum, başlamak istiyorum. Ona muhtemelen başlayacağım. Onun dışında da onu söylemiştim size. Malcolm in the Middle ve Scrubs yine beni küçükken böyle küçükken CNBC'de olurdu ve çok anlamazdım ama açık olunca mutlu olurdum bu diziler. Büyüyünce Scrubs'ı tekrar izledim, bitirdim üniversitede. Şu anda tekrar izliyorum. Çünkü 20 yaşında izlemekle 30 yaşında izlemek aynı olmuyor. O yüzden tekrar izlemek istiyorum. Scrubs'ı tekrar başladım. Bir de Malcolm in the Middle'a hiç başlamamıştım. İnanılmaz komikmiş ya. Yani 20 yıl önce yazılmış bir dizi nasıl bu kadar komik olabilir? Böyle bayağı sessiz sesli güldürüyor beni ve ben sonuçta hayatımda ne Amerika'ya gitmiş, ne orada yaşamış, ne onların kültürüne çok aşina bir insanım ama Malcolm in the Middle'a kahkahalarla gülüyorum böyle bazen bazı şeylere Malcolm in the Middle'daki. O yüzden çok tavsiye ediyorum size. Beni çok mutlu eden, çok keyiflendiren, çok eğlendiren bir dizi Malcolm in the Middle. Scrubs'ın konusu şey. Doktorlar yani. Doktorların komedi hali düşünebilirsiniz. Malcolm in the Middle'da bir tane küçük çocuk var. Çok tatlı. Zaten küçükken böyle çok hoşlanırdım ondan. Böyle bir kaçıncı sınıftaydım bilmiyorum işte. 2000'lerin tam çok başlarında çıkmış bir dizi bu. İlkokuldayken mavi gözlü falan böyle çok tatlı bir çocuk. Çok hoşlanırdım ondan. O yüzden sırf izlerdim. Bir bok anlamazdım. Alt yıllar hızlı geçiyordu zaten. İşte büyüyünce de böyle bir de o çok şey bir o farkındalık çok acayip bir his biliyor musunuz? Ulan küçükken ben bu çocuktan hoşlanıyordum. Şimdi bana o kadar tatlı geliyor ki böyle çocuğum gibi geliyor bana. Ya böyle çocuğummuş gibi hissediyorum. Böyle çok değişik bir şey. Hani bir tane espri var ya Twilight'ta önceden Edward'a bakardım. Şimdi izliyorum Edward'ın Bella'nın babası Charlie'ye bakıyorum falan. Böyle çok değişik bir his o. Bir şeyi 10-15 yıl sonra tüketirken karakterlere bakış açınızın inanılmaz değişmesi falan. Çok tatlı bir çocuk var. Küçük 6-7 yaşlarında. Ve çok da disfonksiyonel bir ailesi var. Çocuklar 3 tane erkek kardeşi var. Hepsi birbirinden yaramaz. Kendisi de yaramaz. Anne babası ayrı deli. Onların o kaotik aile yaşamını anlatıyor. Bence bayılacaksınız yani. Eğer benim dizi zevkim size uyuyorsa çok seveceğinizden eminim. Bir de ben anime izlemek istiyorum. Ben şu son birkaç aydır Zen Market adında bir firmaya çok fazla reklam yaptım. Beni eğer ana kanaldan takip ediyorsanız ve o kadar çok Japon kültürüne ilgi duymaya başladım ki onlar sayesinde. Baya baya izlemek için anime falan araştırıyorum artık. Böyle kırtasiye ürünlerinden falan başladı. Artık böyle anime arıyorum. Ama anime de nasıl bir şey biliyor musunuz? Anime izleyenleriniz mutlaka vardır aranızda. Anime izleyen insan animeden başka bir şey konuşamaz hale geliyor. Öyle bir bağımlılık yapıyor ve hikayeler o kadar böyle insan elinden düşüremeyecek şekilde izliyor ki sürekli anime izlemeye başlıyorsunuz. Ben de öyle bir bağımlılık edinmekten çok korkuyorum. Ama şu aralar anime araştırıyorum. Böyle bana hitap edebilecek basit bir konusu olan. Benim için şey de önemli. Çizim stili de önemli. Çizim stili benim zevkime uygun olan. Keyifli tüketebileceğim bir anime arayışındayım şu anda. Ama dediğim gibi hani bir yandan da korkuyorum. Anime olayına başlarsam böyle manyağa döneceğim. Ay var ya öyle manyaklar. Anime manyakları. Tek konuştukları şey Hizuku, Hutorishi, Hitamura, Hitashima falan böyle isimlerini de öyle yapıyorlar. Hiçbir bok anlamıyorsunuz. Profile giriyorsunuz, anime profil fotoğrafı, anime isim, Hitorima-san, bilmem Zort-san, Zart-san falan, başka hiçbir şey konuşmuyorlar falan. Öyle bir insan olmak hiç istemiyorum şu anda. Eğer aranızda böyle birisi varsa, şaka yapıyorum tabii ki, hiç incinmenizi istemem ama şu an bana böyle çok bambaşka bir dünya gibi geliyor ve o dünyaya şu anda dalmak istemiyorum yani. Abi, benim Goodreads'imi vereceğim size şimdi. Goodreads linkimi vereceğim kitap olayı için. Ben artık dikkati aşırı dağınık bir insanım. Şu son yıllarda özellikle sosyal medyada bir işim haline geldikten sonra benim dikkat seviyesi yerlere düştü. Bir de Vine, TikTok falan, YouTube Shorts, Instagram Reels, kısa videolar moda ya şimdi. Hepimizin dikkat seviyesi yerlerde biliyorum. Goodreads.com/user/show/ Ben niye bunu okuyorum ki size şu an? 120-549-28-Maria. Çünkü Maria yazınca veya Kazıklı Maria yazınca çıkmıyor. Acaba Kazıklı Maria olarak değiştirsem mi ismimi Google'da çıksa? Google'da çıkıyor gerçi ama ilk başta çıkıyor mu bilmiyorum. Her neyse, Goodreads linkimi aşağıda koyacağım. Oradan beni takip edersiniz. Arkadaşlar, ben şu anda aynı anda 8 tane kitap okuyorum. 8 kitap. Ne demek bu ya? 8 kitabı aynı anda okumak. Bu yüzden uzun zamandır hiç kitap okumamışım gibi gözüküyor profilimde. Aslında okuyorum, kitap okumuyor değilim. Ama bu 8 kitaptan mesela yatmadan önce 10 sayfa falan okuyorum. Uyuyakalıyorum okuduktan sonra. Bu 8 kitabı da her gün mesela 10 sayfa birinden okuyorum. Başka bir gün 10 sayfa birinden okuyorum. O yüzden asla bitmiyorlar. Bu kitaplar hiç bitmediği için de kendimi hiç böyle hani küçük de olsa mesela bir kitabı bitirince insan bir şey yapmış gibi hisseder ya kendini. O hissi hissedemiyorum. Çünkü sürekli ayran gönüllü gibi yeni bir kitaba başlıyorum bitirmeden. Bu şeyimi yenmem lazım. Bu özelliğim hiç hoşuma gitmiyor. Kitapları bitirebilmem lazım başka kitaba başlamadan. Çok zorluyorum kendimi, bitiremiyorum. Sonra lanet olsun deyip yeni kitaba başlıyorum. Şu an çok kötü bir durumdayım. Size aynı anda okuduğum kitapları söylüyorum. Türkiye'nin Gelin Evi. Zaten bu bok gibi bok review'unu yaptığım kitap. Sonra Witch'in ilk dergisinden başlayarak, birinci dergiden başlayarak, Witch bir çizgi roman dergisi. Bütün bölümleri tekrar baştan okuyacağım. Onu okuyorum şu anda. Birinci dergideyim. Sonra Turan Dursun'un Din Bu adlı kitabını okuyorum. Din Bu 1, Tanrı ve Kur'an. Bu da çok hoşuma giden bir kitap. Ama şu anki zihin dünya yani şu anki mental sağlığım bu kadar non-fiction bir kitap okumaya uygun değil. Çok eğlenceli bir kitap aslında da şu an durdurdum bunu okumayı. Ama hala başucumda duruyor mesela. Birkaç tane kitap var yatağımın yanında. Onlardan biri bu. Sonra Storytel'den takip ettiğim bir kitap var. Matthew Walker'ın Why We Sleep, Neden Uyuruz? Bir tane uyku bilimcisi bu adam. Uyku üzerine araştırmalar yapan bir profesör. Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Bu kitap sayesinde uyku hakkında birçok şey öğrendim. Ve uyku düzenimi en azından daha makul bir seviyeye çekmem gerektiğini öğrendim. Mesela tek doğru 8'de veya 10'da uyumak değil. 12'de de uyuyabilirsin, 2'de de uyuyabilirsin ama atıyorum yani iyice bokunu çıkarma. 4.30-5'te uyuma. Böyle bir şey kattı, böyle bir bilgi kattı bana şu anda bu kitap. Ama daha çok başındayım. Dinliyorum bunu Storytel'den. Çok başındayım. Öğrenmem gereken birçok şey var uykuyla ilgili. En kısa olarak şunu söyleyeyim size. Herkes 7 ve 9 saat uyumalı günde. Günde 7 ve 9 saat uyumayan herkes bağışıklık sistemini tehlikeye atmış ve kanser, obezite, bunun gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmış oluyor. En önemli bilgi bu arkadaşlar. Günde 7 veya 9 saat uyumak çok önemli. Bir de kafein tüketiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her gün çay kahve içmek iyi şeyler değil. Şu an öğrendiğim en temel bilgiler bunlar. Uyku ile ilgili çok acayip bilgi veren çok güzel bir kitap. Umarım bir gün bitiririm, üstüne bir inceleme yaparım çünkü bazı insanlar uykuyu çok önemsiz bir şey gibi görüyorlar. Ya abi ya günde 5 saat uyurum bana yeter ya. Çok uyuyan eşektir falan gibi. Öyle bir şey yok. Uyku sağlığınız ve kendinize yapabileceğiniz en iyi şey. Uykudan feragat etmek dünyanın en büyük salaklığı, bu kitabı okuyunca anlayacaksınız arkadaşlar. Neyse, Zor Bir Ailede Büyümeyi okuyorum. Aslında çok güzel ve çok aydınlatıcı bir kitap ama yarısında ben durdurdum çünkü çok ağır gelen bilgiler var insana. Çok devam edemeyebiliyorsunuz her sayfada. Çok ağır gelen bilgiler olduğu için Bu da başucumda duruyor şu an ama yarım şu anda bir 100-150 sayfa falan kaldı. Bir tane bok gibi kitap okuyorum. Surviving High School. Lele Pons diye bir YouTuber var ya. Viner'dı, YouTuber oldu. Böyle kısa videolar çeken bir kız. Çok salak bir kitap. Bundan da bahsetmek istiyorum size. Kötü kitap. Ya böyle bir şey videosu yapacağım. Kitap öneri videosu yapacağım. Kötü kitaplardan da bahsedeceğim. Sırf bunu böyle bok gibi book olsun diye okuyorum. Bir de YouTuber kitaplarını aşırı merak ediyorum. Onlara özel bir ilgim var. Sırf kitap çıkarmak için kitap çıkarıyorlar ya. Çok komiğime gidiyor. Bir tane Hababam sınıfını okuyorum. Bu tuvalette duran kitap. Bu arada bu Lele Pons'un kitabını da Storytel'den okuyorum ama bazı yabancı kitapların dinleme şeyleri, özellikleri yok. YouTuber kitaplarının bazıları sadece okunuyor. E-kitap olarak okunuyor. Storytel'den e-kitap olarak okuyorum. Yani arkadaşlar o kadar farklı formatlar var ki bir çizgi roman var, bir bok gibi book var, bir non-fiction var, bir Storytel'den dinlediğim var, bir travmatik bir kitap var, bir tane Storytel'den takip ettiğim e-kitap var, bir tane tuvalette duran kitap var, Hababam sınıfı tuvalette duran kitap. Hababam sınıfının Türk filmlerini çok seviyordum ben. Sonradan Rıfat Ilgaz'a ilgi duymaya başladım. Hababam sınıfının bütün serisini okumak istiyorum. Çünkü bana çocukluğumu hatırlatıyor ve beni çok mutlu ediyor Hababam sınıfı filmleri. Kemal Sunal filmleri de aynı şekilde. Neyse bu tuvalette duruyor. Bir tane de başucumda duran bir çizgi roman var. Bu Witch gibi kısa kısa değil de daha çok graphic novel denen kalın çizgi romanlardan. Biraz da mizahi ama biraz da çok hükümet eleştirisi falan da var bunda. Çok gerçekçi. Tespit mizahı seviyorsanız mesela Umut Sarıkaya falan seviyorsanız ortamı da çok seveceğinizden eminim. Ortamı okuyorum. Şu anda ortam 3'teyim. Sönmez Karakurt'un bir çizgi romanı. Bu bölümde Gezi dönemini anlatıyor. Ben size bir ara zaten Gezi dönemini çok küçükler bilmiyor. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ama Gezi dönemini çizgi romandan öğreneceğim diyorsanız Ortam 3'ü de tavsiye ederim size. Ortam diye çok böyle ezik bir karakterimiz var ve bir şekilde beyaz yakalı orta sınıf yani o insan tipine uyum sağlamaya çalışıyor. Böyle bir babasının dükkanında çalışmaktansa güzel bir işe girip orada çalışma tribinde falan bir 25 yaşlarında falandır herhalde. Öyle düşünüyorum bu karakterin yaşını. Veya en fazla 30, 30 değildir ya. 20'li yaşlarının sonlarında bir karakter. Bu da çok hoşunuza gidebilir. Aa bir dakika. Bir de bir gece kendime seçim dönemi kendimi çok depresif hissetmiştim. Demiştim ki içimden şu an hiçbir kitap okuyacak durumda değilim. Ömer Seyfettin okumak istiyorum kısa kısa hikayeleri çocukluğumdaki gibi. Ömer Seyfettin'in Bütün Eserleri diye bir kitap var bende. Ona başladım. 9 kitap yani şu an 9 kitap okuyorum. O da şu anda yarım bir biçimde duruyor başucumda. Ve bu çok kötü bir özellik. Çok insanın dikkat dağıtı. Yani dikkatimi zaten toplayamıyorum. Bir de 9 kitabı aynı anda okumak çok korkunç bir şey. Bitirmem lazım birkaç tanesini. Benim şu aralar kitaplarla ilişkim bu şekilde arkadaşlar. Siz benim gibi yapmayın. Daha düzgün kitap okumaya çalışın. Film konusunda da ben iyi bir film izleyicisi değilim. Artık bunu kabul ettim. 31 yaşındayım ve ben artık film izleyemediğimi kabul ediyorum arkadaşlar. Her şeyi aynı anda yapamazsınız zaten. Özellikle bir yetişkinseniz bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Vaktiniz sadece bazı şeylere yetiyor. Ben de artık kabul ettim ya. Film izleyemiyorum yani. Film izlemiyorum. En son ne izledim? John Wick'e gittik Fatih'le onu izledim. Film izleyebilen bir insan değilim. 2000'lerin chick flick filmlerini seviyorum kızlar için olan. Şu anda o filmlerden hiç yapılmıyor. Eskiden böyle çok ciddiyetsiz genç kızlara hitap eden ergenlikten yetişkinliğe geçiş filmleri olurdu. Easy A, Mean Girls falan bunlara örnek. Bu tarz filmleri çok seviyorum. Cameron Diaz'ın filmleri ya da böyle genç iş kadını, onun maceraları. Keşke 30 olsam var. Bir kız 13 yaşından 30 yaşına ışınlanıyor falan. Böyle çok tatlı, eğlenceli 2000'ler filmleri izlemeyi çok seviyorum. Şu aralar hiç film izleyemesem de izleyebildiğimde film böyle şeyler izlemeyi tercih ediyorum. Ağır filmlere gerçekten hiç vaktim yok. Çok arada sırada şey oluyor bazen. Fatih'le Nuri Bilge Ceylan filmleri izliyoruz ama çok ağır filmler. Şu son filmini izlemedim. Zaten nasıl izleniliyor onu da bilmiyorum. Hangi platformdan ulaşabiliyoruz ona hiç bakmadım. Onu da izlemek istiyorum bir ara. Ama eminim o da böyle daral bir hikayedir yani Türkiye gerçeklerine özgü. O yüzden yani işin açıkçası hiç gerçekten şu an hiç film izleyesim yok. Böyle eğlenceli çerez filmler izliyorum film izleyebildiğimde de. Evet. Full size dizi film kitap konuştum ya. Full. Daha ne istiyorsunuz ya? Hiç gündemden hiçbir şey konuşmadım. Hiçbir şeye sinirlenmedim. Hiç siyaset gündemiyle alakalı yorum yapmadım. Bence harika bir iş çıkarıyorum ya. Çok iyi hissediyorum kendimi bu bölümde. Geçen hafta bütün sinirimi çıkarmışım. Bu bölümde çok sakin ve mutluyum. Umarım böyle devam eder ya. Arada böyle gündem dışı şeyler yapmak istiyorum. Ya da sadece Türkiye gündemi değil, sadece yurt dışında konuşulan şeyler, Amerikan gündeminde olan şeyler falan. Böyle biraz escapism yapalım ya. Her zaman biz mi gündemi yorumlayacağız abi? Biraz da gazeteciler yorumlasın. Bana ne ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Surfshark'a da sponsor olduğu için çok teşekkürler. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Video açıklama kısmına giderseniz size özel 3 ay ücretsiz teklifin linki var. Kodu da orada yazdım tekrar zaten. Ayrıca size ekstra teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk kez podcast'ime sponsorluk aldım. Ve bu sizin sayenizde, siz beni izleyip dinlediğiniz için yavaş yavaş büyüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.